Ayrım 11.
Sayfa 96. 4. Genel yönetimin taşra örgütü. 1. Taşra örgütünün genel yapısı. Dipnot: S.S. Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları, 1966 Cilt 2, sayfa 809. S. Payaslıoğlu, Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Üzerinde Bir İnceleme, 1966. M. Tosun, Türkiye'de Valilik Sistemi, 1970. 145. Genel yönetim üzerine aldığı hizmeti, hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafi durumuna göre yürütmek, hizmetleri halka götürmek için taşrada örgütlenmiştir. Bu örgütler, merkezdeki genel yönetimin taşraya bir uzantısıdır. Genel olarak ülkeye yayılmıştır. Genel yönetimin taşra örgütü iki ana kümede toplanabilir. Bunlardan biri mülki yönetim bölümleri, diğeri bölge kuruluşlarıdır. Mülki yönetim bölümleri il idaresi kanunuyla düzenlenmiştir. Buna göre ülke illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara ayrılmıştır. Her birimin başında genel yönetimin bir görevlisi olan mülki idare amiri denen bir yönetici bulunur. Bugünkü taşra örgütü, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı yönetiminin günün koşullarına uydurulması sonucu doğmuştur. 146. 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da taşra örgütüyle ilgili bazı ilkelere bünyesinde yer vermiştir. Bunlar üç başlık altında ele alınabilir. A. Örgütlenme. Anayasa hem mülki yönetim bölümlerini hem de bölge yönetimini öngörmektedir. Anayasa, mülki yönetim açısından ayrıntılı bir düzenlemeye gitmemiştir. Ülkenin illere, illerin de alt bölümlere ayrılacağını, mülki yönetim bölümleri yanında birden çok ili içine alabilen, kamu hizmetlerinin görünmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla örgütler kurulabileceğini anayasa belirtmiştir. Böylece anayasa taşrada genel yönetimin örgütlenmesi yönünden yasama organına geniş bir düzenleme yetkisi tanımıştır. B. Yönetim. Anayasa il yönetiminin yetki genişliği ilkesine dayanacağını öngörmüştür. İl yönetimin yetki genişliği ilkesine dayanacağı hem 1924 hem de 1961 anayasası tarafından belirtilmiştir. C. Kuruluş. Anayasaya göre mülki yönetim bölümlerinin kuruluşunda coğrafya durumu, iktisadi koşullar ve kamu hizmetlerinin gerekleri dikkate alınır. Kamu hizmetinin gerekleri koşulu yenidir. 1961 Anayasası ile girmiş ve 1982 Anayasası'nca da korunmuştur. Diğer iki koşul 1924 Anayasası'nda da vardı. 2. İl Yönetimi. 147. İllerin Genel Durumu. Mülki yönetim bölümlerinden en kapsamlı olanı il yönetimidir. İllerin kurulması, kaldırılması, ad ve merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi yasayla olur. Bugünkü iller anayasanın öngördüğü ilkeler göz önünde tutularak kurulmuş değildir. İllerin büyük bir bölümü tarihsel oluşuma ve geleneklere dayanmaktadır. İllerin bir bölümü de siyasal düşüncelerle günün koşullarına göre ya da belli bir yörenin gelişmesini sağlamak için kurulmuştur. Dipnot: Besim Dalkot, Türkiye'nin İdari Coğrafyası Üzerine Düşünceler, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi Cilt 6, Sayı 12, Sayfa 43. Cumhuriyet döneminde il sayısında önemli değişiklikler olmamıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 47 olan il sayısı 1933'te 57'ye, günümüzde ise 81'e ulaşmıştır. Son yıllarda illerin sayısında siyasal nedenli artırma eğilimi dikkati çekmektedir. Nitekim 31.5.1995 gün ve 4.109 sayılı il ve ilçe kurulmasına dair yetki kanunu çıkarılmış, kanun hükmünde kararname ile yeni il ve ilçelerin kurulması yoluna gidilmek istenmiştir. Anayasa Mahkemesi yetki kanununun yürürlüğünün durdurulmasına ve yetki kanununun iptaline karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi'ne göre yeni il ve ilçelerin kurulması, bir il ya da ilçeye bağlanacak ilçe, kasaba ya da köylerin belirlenmesi, ayrıca belediyesi bulunmayan yeni ilçelerde belediye kurulması, buralarda görevlendirilecek personel kadrolarının oluşturulması, ivedi, zorunlu ve kısa sürede sonuçlandırılacak bir konu değildir. Bunlar kapsamlı ve uzun süreli bir çalışmayı, araştırma ve düzenlemeyi gerekli kılar. Anayasa Mahkemesi'nin bundan önceki kararlarında da örgütlenmeye ilişkin işlemlerin ivedi ve zorunlu olmadığı, bu konuların özelliği nedeniyle uzun süreli ve çok yönlü çalışmaları zorunlu kıldığı, bir plana dayalı olarak ve sık sık değiştirilmeyecek biçimde yasal kurallarla düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 4109 sayılı yetki yasasında nerelerin il ya da ilçe yapılacağı, yeni il ve ilçelerin kurulmasında ne gibi ölçütlerin esas alınacağı belirtilmemiştir. yasanın konusunda, amacında ve kapsamında belirsizlik vardır. Ayrıca zorunlu ve ivedi bir durum için düzenleme yapılması ve yetki verilmesi koşuluna uyulmamıştır. Bu yönüyle yasama yetkisinin devri niteliğindedir. Açıklanan nedenlerle dava konusu yetki yasası, anayasanın erkler ayrıcalığı, demokratik hukuk devleti, yasama yetkisinin devredilmeyeceği ilkelerine aykırı olduğu için başlangıç bölümünün 6. fıkrasıyla 2. ve 7. maddelerine nerelerin il, nerelerin ilçe yapılacağının açık olmaması, bu hususunda konuda belirsizlik yaratması nedeniyle 87. maddesine amaç, kapsam ilkelerinin belirgin olmaması nedeniyle de 91. maddesine aykırıdır. Anayasa Mahkemesi'nin 4-7-1995 gün ve E-95-35, K-95-26 sayılı kararı. Resmi Gazete 2-11-1995, 22.451. Az gelişmiş yerlerde il kurulması hem kamu hizmetlerinin halka götürülmesi hem de çevredeki toplumsal ve ekonomik koşulların geliştirilmesi bakımından önem taşır. İl yönetimi 3 bölümden oluşur. Bunlar vali, il yönetim başkanları ve il yönetim kuruludur. 148. Vali. İl yönetiminin başı olan vali, ilde devletin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir. Vali İçişleri Bakanı'nın önerisi, Bakanlar Kurulu'nun kararı ve Cumhurbaşkanı'nın onamasıyla atanır. Genel olarak hükümet güvendiği kişileri vali olarak atayabilir. Vali olabilmek için yasalarda özel nitelikler öngörülmemiştir. Vali il sınırları içinde yasaları ve hükümet emirlerini uygular, genel emirler çıkarır. Vali, ilde kamu düzenini ve güvenliği sağlar. Bu amaçla bütün kolluk güçlerinden ve olağanüstü durumlarda askeri birliklerden yararlanır. Genel yönetimin başı olan vali, il genel yönetim içinde yer alan kuruluşlar arasında işbirliğini ve işgüdümü sağlar. Bu alanda gereken önlemleri alır ve bu amaçla toplantılar düzenler. İl İdaresi Kanunu'na göre valiler adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün devlet daire ve müesseselerini ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye, köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder. İl İdaresi Kanunu'nun bu hükmünü hiyerarşik bir denetim olarak kabul etmemek gerekir. Bu bir tür genel gözetimdir. İl sınırları içinde olan bazı kuruluşlar valinin yönetimi dışındadır. Bunlar adalet kuruluşları, askeri kuruluşlar, yerel yönetim kuruluşlarıyla hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Valilerin bu kuruluşlarla olan ilişkileri yasalarla ayrıca düzenlenmiştir. Örneğin valiler, yerel yönetim kuruluşları üzerinde yasaların öngördüğü biçimde vesayet denetiminde bulunurlar. Olağanüstü durumlarda kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla valiler askeri birliklerden yardım isteyebilirler. Valiler adalet kuruluşlarıyla sınırlı bir ilişki içindedirler. 149. Valinin askeri kuruluşlarla olan ilişkileri. Dipnot: S. Güran, Genel İdari Zabıta Faaliyetlerinde Askeri Kuvvetlere Başvurulması, Amme İdaresi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Sayfa 76. Askeri kuruluşlar, askeri fabrikalar ve kurumlar, askerlik daire ve şubeleri il genel yönetimin dışında sayılmaktadır. Bunlar valinin emri altında değildir. Valinin bunlar üzerinde denetleme yetkisi yoktur. Valinin askeri makamlarla olan ilişkisi belli başlı iki alanda kendini gösterir. A. Vali halkın askerlik işleriyle ilgili şikayetlerini dinler. Duruma askerlik idare veya şubelerine yazar. Aldığı cevap doyurucu olmazsa durumu üst askeri makamlara ve Milli Savunma Bakanlığı'na bildirir. B. Olağanüstü durumlarda askeri birliklerden yardım ister. Valinin isteğinin askeri makamlarca yerine getirilmesi zorunludur. 149 Taksim A. Olağanüstü durumlarda valilere tanınan yetkiler. İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin D fıkrasında 29-8-1996 gün ve 4178 sayılı yasayla değişiklik yapılmıştır. Buna göre ilde çıkabilecek veya çıkan olayların emrindeki kuvvetlerle önlenmesi mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri durumlarda valilere aşağıda sıralanan yetkiler tanınmıştır. A. Valiler diğer illerin kolluk güçlerinden yararlanmak için İçişleri Bakanlığı'ndan yardım isterler. B. Valiler gereken durumlarda Jandarma Genel Komutanlığı'nın ya da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından yardım isterler. C. Gereksinme duyulan kuvvetlerin İçişleri Bakanlığı'ndan ya da askeri birliklerden veya her ikisinden istenmesi yardım isteminde bulunan valinin takdirine bırakılmıştır. D. Valiler acil durumlarda bu isteklerini sonradan yazılı şekle dönüştürülmek üzere sözlü olarak da yapabilirler. E. olayların niteliğine göre istenen askeri kuvvetin büyüklüğü ve görevde kalış süresi, valiyle görüşülerek askeri birlik komutanı tarafından belirlenir. F. Askeri kuvvetin müstakilen görevlendirilmesi durumunda, verilen görev askeri kuvvet tarafından kendi komutanının sorumluluğu altında, kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip oldukları yetkiler de kullanılarak yerine getirilir. G. Birden çok ili içine alan olaylarda ilgili valilerin istemi üzerine aynı veya farklı askeri birlik komutanlarından kuvvet verilmesi durumunda iller veya kuvvetler arasında işbirliği Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür. H. Olayların sınır illerinde veya bu illerin civarında olması ve eylemcilerin komşu ülke topraklarına geçmeleri durumunda valinin istemi üzerine her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalıyla hükümetçe verilen müsaade üzerine sınır ötesi sıcak takipte bulunabilir. İ. Vali sivil hava meydanları, binalar ve sınır kapılarında güvenliğin sağlanması, görevli kuruluşlar arasında işbirliğinin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaya yetkilidir. İçişleri Bakanlığı'nın uygun göreceği bu yerlerde vali tarafından bir mülki idare amiri görevlendirilir. Bu yerlerde hizmet veren kuruluşlar görevli mülki idare amirine karşı sorumludurlar. 150. Valinin adalet yerleriyle olan ilişkileri. Adalet işlerinin yürütülmesi askeri kuruluşlarda olduğu gibi il genel yönetiminin dışında tutulmuştur. Esasen anayasamıza göre de yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Valilerin ildeki adalet kuruluşlarıyla olan ilişkileri, il idaresi kanunuyla ceza muhakemeleri usulü kanunu tarafından düzenlenmiştir. Bunlar şöyle sıralanabilir. A. Vali, adalet dairelerinde görülmekte olan işlerin geciktiğini haber aldığında, gecikme nedenlerini savcıdan sorabilir. B. Vali, savcıdan kamu davası açılmasını isteyebilir. C. Vali, ilin düzen ve güvenliği ile ilgili konularda kamu davası açılıncaya kadar geçecek aşamalar hakkında savcıdan bilgi isteyebilir. D. Vali, cezaevlerinin korunmasını gözetler ve denetler. E. Vali, savcı ile birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarını gözetim ve denetim altında bulundurur. 150 taksim A. Valinin başlıca görev ve yetkileri. Valinin başlıca görev ve yetkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Yasa, tüzük, yönetmelik ve hükümet emirlerinin ilan ve uygulanmasını sağlamak. B. Genel emirler çıkarmak ve uygulamak. C. İlde suç işlenmesini önlemek, kamu düzenini sağlamak. D. İldeki kamu görevlilerinden bir bölümünü atamak, görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek. E. İlde bulunan kamu görevlileri üzerinde hiyerarşik yetkisini kullanmak. F. İlçe, bucak ve köyleri denetlemek. G. İlde bulunan yerinden yönetim ve yerel yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkisini kullanmak. 151. İl Yönetim Başkanları. İldeki genel yönetim kuruluşlarının başında bulunan yüksek memurlara idari şube başkanları ya da il müdürleri denilmektedir. Bunlar valinin emri altındadır. Görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar. İlde bulunan idari şube başkanları, hukuk işleri müdürü defterdar, jandarma komutanı, emniyet müdürü, milli eğitim müdürü, bayındırlık ve iskan müdürü, sağlık müdürü, tarım ve köy işleri müdürü, kültür müdürü, turizm müdürü gibi görevlilerdir. Bunların sayısı ve adı, bakanlıkların sayısı ve adıyla yakından ilgilidir. Genellikle il müdürleri, bakanlıkların ildeki en yüksek görevlileridir. İl müdürlükleri görevlerini yürütürken karşılaştıkları sorunlardan valileri haberdar ederler. Valinin yönetimi altında sorunlara çözüm ararlar. İl müdürleri merkezde olan yazışmalarını vali eliyle yaparlar. Valiler belli konularda sınırlı bir biçimde il müdürlerine imza yetkisi de verebilirler. 152. İl Yönetim Kurulu. İlde valinin başkanlığında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim müdürü, bayındırlık ve iskan müdürü, sağlık müdürü, tarım ve köy işleri müdüründen oluşan il yönetim kurulu vardır. Bu kurula vali yardımcısı da başkanlık edebilir. İl yönetim kurulu yönetsel alanda valiye yardım eden bir kuruluştur. Yasalarla da yönetim kurullarına bazı görevler verilmiştir. 1982 yılında idare ve vergi mahkemeleriyle bölge idare mahkemelerinin kurulması üzerine yönetim kurullarının yargısal görevleri sona ermiştir. Buna karşın il yönetim kurullarının memurun muhakematından doğan yargısal görevleri devam etmektedir. Bakınız sıra No. 331. İl yönetim kurulu merkezde en büyük danışma kuruluşu olan Danıştay'a benzer. Bu kurula çok ve çeşitli yönetsel görevler verilmiştir. Bu görevlerin bir bölümü danışma niteliğindedir. İl yönetim kurulu üyesi olmayan il müdürleri, kendilerini ilgilendiren konularda il yönetim kuruluna katılanlar hem görüşlerini açıklarlar hem de oy verirler. Aynı kural ilçe yönetim konuları için de geçerlidir. Madde 59. İl yönetim kurulunun yönetsel görevlerinden birkaçı aşağıya örnek olarak alınmıştır. A. Askerlik alanında son yoklama zamanının dışında sağlık sebebiyle ertesi yıla bırakma işi yönetim kurulunca yapılır. Dipnot 1111 sayılı Askerlik Kanunu madde 40. B. İl merkezinde bulunan belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisi ile il yönetim kurulunun kararı ve valinin onayı ile olur. Dipnot Belediye Kanunu madde 8. C. Yeniden köy kurulması veya yerinin ya da adının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ya da ayrılması işlemi yapılırken il yönetim kurulunun görüşü alınır. Dipnot İl İdaresi Kanunu madde 2 taksim C ve D. 3. İlçe yönetimi 153. İlçelerin genel durumu. Mülki yönetim bölümünden ikincisi ilçelerdir. Eski bir geleneği olan ilçe yönetimi gerek kamu hizmetlerinin halka götürülmesi, gerek çevredeki toplumsal ve ekonomik koşulların geliştirilmesi yönünden önem taşır. İlçeler yasayla kurulur. Cumhuriyet döneminde ilçe sayısı illerin aksine hızlı bir artış eğilimi göstermiştir. 1925 yılında 315 olan ilçe sayısı 40 yıl içinde giderek artarak 1985 yılında 580'e ulaşmış, 1987 yılında yapılan büyük bir atılımdan sonra da ilçe sayısı 842 olmuştur. İlçe sayısını artırma eğilimi siyasal bir yaklaşımla devam etmektedir. İlçe sayısının nesnel kurallar içinde artırılması, genel yönetim hizmetlerinin yaygınlaştırılması açısından yerinde bir siyasettir. 154. Kaymakam. İlçe yönetiminin başı kaymakamdır. Kaymakam görevlerini valinin gözetim ve denetimi altında yapar. Kaymakamlık bir meslek memurluğudur. Kaymakam olabilmek için gereken koşullar yasayla düzenlenmiştir. Kaymakam ortak kararname ile atanır. Kaymakam ilçe içinde yasaların uygulanmasından sorumludur. Kaymakam ilçe sınırları içinde bulunan yönetsel kuruluşları denetler ve bunlar arasında işbirliğini sağlar. İlçede dirlik ve düzenin sağlanmasından kaymakam sorumludur. Bütün kolluk güçleri kaymakamın emri altındadır. Kaymakamın olağanüstü durumlarda askeri kuruluşlardan yardım isteme yetkisi yoktur. Kaymakam ancak durumu hem valiye hem de askeri kuruluşlara bildirir. Askeri kuruluşlarla yargısal kuruluşlar kaymakamın yönetsel denetiminin dışında bırakılmıştır. Kaymakamın askeri kuruluşlar ve yargı yerleriyle olan ilişkileri sınırlı bir biçimde yasayla düzenlenmiştir. Kaymakam halkın şikayet ettiği konularda askerlik şubelerinden, geciken işler hakkında da savcılardan bilgi isteyebilir. Kaymakam, ceza ve tutuk evlerinde bulunan hükümlü ya da tutukluların sağlık durumlarını savcıyla birlikte denetler. İlçe ile ilgili bütün yazışmalar kaymakamla yapılır. Kaymakam normal olarak yazışmalarını valiyle yapar. Olağanüstü durumlarda kaymakam bakanlıklarla doğrudan doğruya yazışabilir. Durumdan valiyi hemen haberdar eder. 155. İlçe Yönetim Başkanları. İlçe yönetimi içinde yer alan kuruluşların başında bulunan memurlara ilçe idare şube başkanları ya da ilçe müdürleri denir. Bunlar yazı işleri müdürü, mal müdürü, milli eğitim müdürü, tarım ve köy işleri müdürü, emniyet amiri, jandarma komutanı gibi merkezin ilçede bulunan üst düzey yöneticileridir. İlçe müdürleri kendi alanlarındaki işlerin yürütülmesinden kaymakama karşı sorumludur. 156. İlçe Yönetim Kurulu. İlde olduğu gibi ilçede de bir yönetim kurulu vardır. İlçe Yönetim Kurulu kaymakamın başkanlığı altında ilçede bulunan yazı işleri müdürü, mal müdürü, sağlık grup başkanı, milli eğitim müdürü, tarım ve köy işleri müdüründen oluşur. İlçe Yönetim Kurulu'nun da il yönetim kurulu gibi yönetsel görevleri vardır. İlçe Yönetim Kurulu'nun yönetsel görevleri il yönetim kurulunun yönetsel görevlerine benzemektedir. 157. Merkez ilçe. İl merkeziyle bir ilde hiçbir ilçeye bağlı olmayan bucak ve köylerin oluşturduğu alana merkez ilçesi adı verilmektedir. Böylece merkez ilçe, il merkezinin bulunduğu yerle başka ilçelere bağlı olmayan köy ve bucaklardan oluşan bir yönetsel birim olmaktadır. İlin genel yönetiminden sorumlu olan vali, merkez ilçe dediğimiz yönetsel birimin yönetiminden de sorumlu olmaktadır. Denilebilir ki valiler, merkez ilçelerde kaymakamlık görevleri de yapmaktadırlar. bu görevin valilerden alınarak kurulacak merkez kaymakamlıklarına verilmesi, başka bir deyişle merkez ilçenin de diğer ilçeler gibi örgütlendirilmesi yerinde bir davranış olacaktır. Büyük şehirlerde merkez ilçeleri kaldırma yoluna gidilmektedir. Örneğin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Kayseri, Diyarbakır gibi büyükşehir belediyelerinin kurulmuş olduğu illerde merkez ilçe bulunmamaktadır. 4. Bucak yönetimi. Dipnot: Hamson Nahiye Müdürü Mahalli İdareler Hakkında Etütler 1955 sayfa 70. MN Eldem Bucak İdaresi üzerinde bir araştırma, İçişleri Bakanlığı yayını 1969. 158. Bucakların genel durumu. Mülkiyetin yönetim bölümlerinden üçüncüsü bucaklardır. İl İdaresi Kanunu'na göre bucak, coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmetler bakımından aralarında münasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir yönetim birimi olarak tanımlanmıştır. Bucaklar il ve ilçelerden farklı olarak yönetsel bir işlemle kurulurlar. Bucakların kurulması İçişleri Bakanlığı'nın kararı ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile olur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 673 olan bucak sayısında önemli bir artış olmamıştır. Bunun nedenleri arasında bucaklardan beklenen yararın sağlanamamış olması ve gelişim gösteren bucakların ilçeye dönüşmesi yer alabilir. Bucaklar yıllardan beri fiili bir tasfiyeye uğramaktadır. Boşalan bucak müdürlerinin yerine yenileri atanmamaktadır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bucaklar tek organlı bir kuruluş olarak düzenlenmiştir. Bucak yönetimi tümüyle bucak müdürüne bırakılmış, müdürün yanında başka bir organa yer verilmemiştir. Bu gibi bucaklara bugün eski tip bucak adı verilmektedir. 1949 yılında çıkarılan İl İdaresi Kanunu'yla bucaklar yeni bir düzene kavuşturulmak istenmiştir. Bu yasayla bucaklar bir ölçüde ilçelere benzetilerek ve genel yönetimin üzerine aldığı hizmetlerin bucak düzeyinde görülmesini sağlamak için bucaklarda doktor, ebe, sağlık müdürü, veteriner, tarım memuru gibi kamu görevlilerinin bulundurulması esası benimsenmiştir. Yine aynı yasaya göre bucak sınırları içinde bulunan köy ve belediyelerin yerel nitelikli olarak gereksinimlerini düzenlemek üzere bir bucak meclisi ile bir bucak komisyonu kurulacaktır. Bu tür bucaklara da tam örgütlü bucak adı verilmektedir. Bucakları tam örgütlü bir duruma getirme çabaları başarılı olamamıştır. Bucak meclisleri ve bucak komisyonları tümüyle işler durumda değildir. 159. Bucak Müdürü. Bucak müdürü, bucakta bulunan en büyük hükümet memurudur. Bucaktaki işlerin yürütülmesinden sorumludur. Bucak müdürü İçişleri Bakanlığı tarafından atanır ve valinin emrine verilir. Bucak müdürü olabilmek için en az lise öğrenimini yapmış ve bucak müdürlüğü kursunu bitirmiş olmak gerekir. Bucak yönetiminden sorumlu olan bucak müdürünün görev ve yetkileri sınırlıdır. Bucak müdürleri de kaymakamlar gibi yasaları ve hükümet emirlerini duyurur ve bunları uygular. Bucak sınırları içinde güvenliği sağlar. Güvenlik açısından olağanüstü bir durumla karşılaşırsa durumu bağlı olduğu kaymakam ya da valiye bildirir. Bucak müdürü, bucak içinde işlenen suçları savcıya haber vermekle görevlidir. Savcı işe el koyuncaya kadar bucak müdürü gerekli soruşturmayı yapar. Savcılık soruşturmaya başlayınca bucak müdürünün soruşturmayla ilgili görevi sona erer. Bucak müdürü yazışmalarını bağlı olduğu kaymakam ya da valiyle yapar. 160. Bucak Meclisi. Bucak meclisi biri seçimlik, diğeri doğal olmak üzere iki tür üyeden oluşur. Bucak Meclisi'nin seçimlik üyeleri, bucak sınırları içinde bulunan belediye meclisi ve köy ihtiyar kurulları tarafından, kendi üyeleri arasından ya da kendi köy ve kasabaları halkından olmak üzere dışarıdan seçilen birer üyeden oluşur. Seçimlik üyelerin sayısı 12'den az olamaz. Bucak Meclisi'ne bucakta bulunan doktor veya sağlık memuru, veteriner, tarım öğretmeni, baş öğretmenler doğal üye olarak katılırlar. Bucak Meclisi'ne seçilen üyelerin görev süreleri 4 yıldır. Bucak Meclisi yılda bir kez Ekim ayının başında toplanır. Bucak Meclisi'nin ana görevi bucak sınırları içinde bulunan köy ve belediyelerin yerel nitelikteki ortak gereksinimlerini düzenlemektir.